Ayrım 18.
Pompal ürperdi. Canavar, ben gidiyorum, hoşça kal. Güle güle, toujours la madres, her zaman bir sakarlık. Toujours, her zaman. Yalnız kalan Percy Warden, yırtık banyo havlusuyla kurulanır, tuvaletini tamamlarken hafif hafif ıslık çalıyordu. Akbaba Tepesi Oteli'ndeki su sisteminin düzensizliği yüzünden acelesiz bir banyo alıp tıraş olabilmek için ta alanın karşısındaki Pompal'ın dairesine geçmek zorunda kalıyordu. Ara sıra Pompal izinli olarak bir yere gittiği zaman burayı kiralayıp evin uzak bir köşesinde kendine özgü gizli bir hayat yaşayan Darley ile evi biraz da tedirginlikle paylaşırdı. Arada bir otel odasının yalnızlığından, yazmakta olduğu romanın çevresinde büyüyüp duran karma karışık kağıt yığınından kaçmak hoş oluyordu. Kaçmak her zaman kaçmak. Bir yazarın kendi kendisiyle yalnız kalma isteği. Yazar, insan denen hayvanların en yalnızı. Kravatını bağlamak için cebelleşirken aynadaki görüntüsüne, "Büyük Percy Warden'ın kendisinden bir alıntı bu," dedi. Bu gece sakince, kendi keyfince bir yemek yiyecekti. Kendisini aptalca kağıt oyunlarıyla ya da Bridge'le geçirilecek o münasebetsiz, sıkıcı akşamlardan birinin ağına düşüreceğini bildiği Errol'ın çekingen yemek davetini kibarca geri çevirmişti. Pompal, "Aman tanrım, şu senin yurttaşlarının zaman öldürme yöntemi. Suçluluk duygularıyla doldurdukları o odalar. Bir düşünceni söylemek demek yemekli bir toplantıyı zınk diye durdurup sıkıntılı bir sessizlik yaratmak demek. Ben elimden geleni yapıyorum ama her zaman pot kırdığımı biliyorum. Bu yüzden ertesi sabah hiç düşünmeden ev sahibesine çiçek göndermek adetimdir. Ne biçim bir ulussunuz? Biz Fransızlar için çok dalavericisiniz çünkü yaşama biçiminiz öylesine iğrenç ki," demişti. Zavallı David Montolive. Percy Warden sevgi ve üzüntü duyarak onu düşündü. Gücün meyvelerini toplamak için meslekten bir hariciyecinin ödemesi gereken fiyat ne kadar da yüksek. Düşleri katlanmak zorunda kaldığı budalalıkların anıları içinde yüzüyordur. Bu meslekte en kutsal olan şeyler adına, yani başkalarını hoşnut etmek isteği adına, onları etkileyebilmek için gönülleri çelmek adına bile isteye katlanılmış budalalıklar. Eh, bir dünyayı bozmaya yetecek her türlü şey. Saçlarını geriye doğru tararken o anda maskeleğini düşünmekte olduğunu fark etti. Şu anda Kudüs Ekspresi'nde ciddi bir yüzle dimdik oturmuş, uzun piposunu çekerek kum tepecikleri, portakal bahçeleri arasından gidiyordur. Sıcak bir vagonda, dışarıda sineklerden rahatsız olarak içeride ölmekte olan, neden ölmesine izin vermeli? Bir geleneğin tüzel gururundan pişerek. Başarısızlık duygusuyla yükselme getiren yeni bir görevin küçük düşürücüyle dolu bir maskeleyin. En son acımasız darbe. Bu düşünceden bir pişmanlık duydu. Çünkü kendi çıkarını düşünmeyen asker kişiliğini azımsamıştı. Bir insan olarak dar kafalı, sert ve kuruydu ama gene de yazar Percy Warden ona değer veriyordu. İnsan Percy Warden istediği kadar kınasın. Gerçekten de onunla ilgili uzun notlar tutmuştu. Maskeleyin bunu bilse çok şaşardı. Piposunu tutuşu, burnunu havaya dikişi, sakınımları. Bir gün kullanmak isteyebileceği düşüncesiyle yapmıştı bunu yalnızca. Gerçek insanlar bir gün kullanılacak mizaç uzantıları durumuna mı geliyorlar? Bu insanı onlardan biraz koparmıyor mu? Evet. Çünkü gözlem, gözlenen insan ya da nesnenin çevresine boş bir alan koyuyor. Evet. Koşullanmamış tepkiyi daha güçleştiriyor. Her günkü bağlara, sevgilere, aşka ve benzeri tepkiyi. Ama bu yalnızca yazarın sorunu değil, herkesin sorunu. Büyümek demek daha iyi, daha aklı başında bir birleşme adına ayrılmak demek. Püh! Maskeleyine duyduğu gizli yakınlığa karşı onun birkaç budalalığını anımsayarak kendini avuttu. Onun küstahlığı. Sevgili dostum, Gizli servise benim gibi yıllarını verdiğin zaman sezgi diye bir şey geliştirirsin. Bir mil ötedeki şeyleri görürsün. Maskelein gibi birinin sezgi geliştirebileceği düşüncesi çok komikti. Percy Ward'un karga gibi bir kahkaha attı ve paltosuna uzandı. Parasını sayarak ve gülümseyerek çevik adımlarla merdivenden aşağı indi, alacakaranlık sokağa çıktı. İskenderiye'de günün en güzel saatiydi. Yavaş yavaş karbon kağıdının metalsi maviliğine dönüşen ama hala güneşin sıcaklığını yayan sokaklar. Kentin bütün ışıkları henüz yanmamıştı. Leylak rengi kocaman alacakaranlık çıkınları oradan oraya yer değiştiriyor, bütün dış çizgileri bulandırıyor, yapıları, insanları yeniden dumanla çiziyordu. Uykulu kahvehaneler, beyaz giysili insanlarla, benek benek kırmızı tarpuşlarla dolup canlanan sokakların asfaltı üzerinde ısınan araba tekerlerinin tiz cayırtılarıyla karışan mandolinlerin sızlanışıyla uyanıyorlardı. Pencere içlerindeki çiçekliklerden keskin bir humuslu toprak ve sidik kokusu geliyordu. Borsa mahallesinden çıkan arabalar, göç eden değişik türde parlak tüylü kazlar gibi yumuşak sesli kornalarını çalarak uçup gidiyorlardı. Leylak renkli alacakaranlıktan yarı kamaşmış gözlerle bu kuru, canlandırıcı havada kalabalıkla omuz omuza. İçinde bir hafiflik duyarak barışıklık içinde yürümek, bunlar onun hiç aramadan şans eseri rastgele önüne çıkan ender mutluluk anlarıydı. Kaldırımların içleri tıpkı akşam karanlığında kesilen karpuzlar gibi hala sıcaktı. İnsanın ayakkabılarının ince tabanlarından içeriye ıslak bir sıcaklık sızıyordu. Deniz rüzgarları yukarı mahalleleri ıslak bir serinlikle doldurmak üzere içlere doğru ilerliyordu. Ama henüz kesik kesik esiyordu. Durgun elektrikle dolu, saç fırçalarken çıkan çıtırtılar, kuru havada yavaş yavaş ilerleyen soğuk akıntılarla dolu ılık bir yaz denizinde yüzer gibi kayıyordunuz. Yanınızdan geçip giden bir kadının bıraktığı parfüm kokusu ya da karanlık kemerli bir yoldan gelen yasemin buğusu gibi küçük koku adacıkları arasından biraz sonra ıslak deniz rüzgarlarıyla hepsinin silineceğini bilerek Bodro'ya doğru ağır ağır yürüyordu. Yarı aydınlıkta bir aperatif almak için en uygun andı. Alacakaranlıkta sulanmış toprak kokusu yayan çiçek saksılarıyla bezeli uzun tahta balkonlar artık insanlarla doluydu. Ama serap hepsini yarı yarıya eritiyor, hareketlerinin yapıldığı anda yutulan hemen soluveren karikatürlere dönüştürüyordu. Gittikçe kararan arayolların, rahatsızmış gibi yer değiştiren mavi tüllerin üstünde renkli tenteler, tıpkı buluşacakları insanları bekleyerek dolanıp duran hareketleri İskenderiye'nin akşam umutlarıyla dolu aşıkların sinirleri gibi hafif hafif seyiriyordu. Biraz sonra sis dağılır, ışıklar çatal bıçak takımlarının, beyaz sofra örtülerinin, küpelerin, göz alıcı takıların, koyu renkleri yüzünden daha parıltılı görünen düzgün taranmış yağlı saçların, gülüşlerin, beyaz dişlerle yarılmış kahverengi derilerin üzerinde alevlenirdi. Sonra yukarı mahalleden akşam yemeği için, dans etmek için inen şık, zarif yolcularıyla arabalar bir kez daha aşağı akardı. Bugünün en iyi saatiydi. Burada sırtını tahta kafese dayayıp oturarak gizlisi saklısı olmayan sokaklara hiç tanınmadan, hiç selamlanmadan mahmur mahmur bakabilirdi. En yakın masada oturanları bile tanımak olanaksızdı. Yalnızca birer insan karaltısı halindeydiler. Borsa fiyatlarını konuşan ya da neden olmasın. Arap aşk şiirlerinden mıymıntı dizeler okuyan İskenderiyelilerin leylak renkli yaşmaklı sesleri alacakaranlıkta uyuşuk uyuşuk kendisine kadar geliyorlardı. Çoktandır terk edilmiş ama İskender'in bu sefil başkentindeki şu elle tutulmaz yaşamın yüzeyi altında hala unutulmadan varlığını sürdüren bir Avrupa'nın somut anısı demek olan şu Zeste sitronlu, limon dilimli, Dubonnet'in tadı öyle hoş oluyordu ki. Onu tadınca kıskançlıkla Pompali düşündü. Dostunun bir gün bütün yüreğiyle dönmeyi dilediği Normandiya'daki çiftlik evine. Kendi ülkesiyle aynı sağlam ilişkileri sürdürebilmek, bir gün oraya döneceğine inanmak ne olağanüstü bir şey olurdu. Ama bunu düşünmek bile midesini bulandırıyordu. Bir yandan da bunun böyle olması gerektiğini bilmenin acısı, üzüntüsü. Kitapları bunca ağır okumanın nedeni kör kabartma yazısını henüz hızlı çözememem değil, düşüncelerin çekirdeğine ulaşabilmek için kendimi her bir sözcüğün etkisine, hatta acımasızlıklarına, güçsüzlüklerine teslim etmek için demişti. Çekirdek. Bu söz insanın çok yakından geçen bir kurşunun vınıltısı gibi kulaklarında çınlıyordu. Onu görür gibiydi. Deniz tanrıçasının mermer beyazlığındaki yüzünü, omuzlarından aşağı geriye taranmış saçlarını, sonbaharın kuru yapraklarının, kuru dallarının duman duman tüttüğü parkın ötesine dikilmiş gözlerini, omuzlarına atılmış eski, kareli, yünlü şalıyla karların arasında bir meduza. Körler bütün günlerini gölge ve ışık gölcükleriyle dolu bu sıkıcı yeraltı kitaplığında geçirir, parmaklarını bir makinenin kendileri için kabartmayla yazdığı kitapların delikli yüzeylerinde karınca gibi dolaştırırlardı. Anlamayı öylesine istedim ama anlayamadım. Güzel, işte soğuk terler dökmeye başladığın yer burası. 365 derecelik bir daire, bir insan küre çizip inleyerek yüzümü yastığa yumduğum yer burası. Artık ışıklar yanıyor, tüller yukarıya, gecenin içine doğru çekilip buharlaşıyordu. İnsan yüzleri. Onlara bütün dikkatiyle neredeyse yiyecek gibi bakıyor, sanki sarı ışıklı barlara ateş böcekleri gibi başıboş girip çıkanların buralara gelmekteki en temel amaçlarını, en gizli niyetlerini ansızın yakalamak istiyordu. Parlak yüzüklerle dolu bir parmak, şimşek gibi çakan bir kulak, sevdalı bir gülümsemenin ortasına çakılıp kalmış bir altın diş. Garson, kam vahayet, bir tane daha lütfen. Kafasında bir kez daha yarı saydamlaşmış düşünceler yüzmeye başladı. Karanlık ve alkolün etkisiyle günahlarından arınmış kafasında. Daha sonra giyinip süslenebilecek, şiir kılığına girebilecek düşünceler. Başka yaşamlardan gelen konuklar. Evet, bir yıl daha geçirecekti. Koca bir yıl daha. Sırf Montolive duyduğu sevgi yüzünden. İyi bir yıl olması için çalışacaktı da. Sonra başka bir yer. Ama bunu hemen kafasından uzaklaştırdı. Çünkü felaket bir yer olabilirdi. Seylan mı? Santos mu? Şu Mısır'da kendisini boğan bir şey vardı. Ateş gibi yanan havasız mekanlarında, bilincine varılmamış genişliğinde. Ölü firavunlar için sert kayalardan yapılmış acayip anıtlarında. Kentlere dönüşmüş bu mezarlarda. Bir şey. Burada belleğe yer yoktu. Her günkü dünyanın keskin, kuru gerçeği neredeyse bir insanın dayanabileceğinden fazla bir şeydi. Açık yaralar, cinsellik, parfüm ve para. Çok heyecan verici, çorba gibi. Bileşiminde Yunanca, Arapça, Fransızcanın başı çektiği. Bir dille akşam gazeteleri satıyorlardı. Çocuklar yer altından gelmiş kanatlı haberciler gibi uluya uluya sokaklarda koşuşturuyor. Neyi bildiriyorlardı desem? Bizans'ın çöküşünü mü? Etek ucu bellerine sıkıştırılmış beyaz entarileri dizlerinin üzerine geliyordu. Sanki açlıktan ölüyormuş gibi ağlamaklı bir sesle bağırıyorlardı. Tek başına yemek yerken okumak üzere tahta taraçadan eğilip bir akşam gazetesi aldı. Yemek yerken bir şey okumak vazgeçemeyeceği keyiflerden biriydi. Sonra kemerli yoldan, kahvelerin bulunduğu sokaktan yürüye yürüye leylak renkli bir caminin, gökte yüzen, bir kitaplığın, bir tapınağın pencereleri parmaklıklı, bir zamanlar Büyük İskender'in gövdesi burada yatıyordu. yanından geçerek geniş kıvrımlı yoldan aşağı deniz kıyısına indi. Serin akıntılar burunlarını uzatıp çevreyi kokluyor, gelir gibi yapıp gelmeyerek şımarıklık ediyorlardı. Birden yağmurluklu biriyle çarpıştı. Sonra onun Darley olduğunu gördü. Birbirlerine karşılıklı acemiliğin sıkıntısını taşıyan şaşkın şakalar yaptılar. Kibarlıkları yüzünden deyim yerindeyse birbirlerine takılıp kaldılar. Sanki sinek kağıdına yapışır gibi birden sokağa çakıldılar. Sonunda Darley yapıştığı yerden kendini kurtarıp "Ah, seni tutmayayım, ben de ölü gibi yorgunum, banyo almak için eve gidiyorum" diyerek karanlık sokaktan geriye dönmeyi başardı. Perseward'un bir süre kımıldamadan olduğu yerde dikilip onun arkasından baktı, kendi şaşkınlığına şaşıyor, pompalın banyosuna atılmış bıraktığı ıslak kirli havluları, lavabonun üzerinde duran kıllardan grileşmiş tıraş sabununu düşünüyordu. Zavallı Darley. Ama nasıl olur da bu adamı sevmesine, saymasına karşın onun yanında doğal davranamıyordu? Onu görür görmez doğal olmayan candan bir tutum takınmıştı. Sırf ürkeklikten. Bu tutum kırıcı, küçümseyici görünüyor olsa gerekti. Hastasını güçlendirmeye çalışan bir kasaba doktorunun canlı, babacan tutumu. Allah kahretsin, bir gün onu oteline götürüp onunla baş başa içki içerek biraz tanımaya çalışmalıydı. Gene de birlikte yaptıkları kış yürüyüşlerinde çeşitli fırsatlardan yararlanarak onu tanımaya çalışmıştı. Kendi kendine, "Ama bu zavallı herif de hala edebiyatla ilgileniyor" diyerek ondan hoşlanmayışının akla yatar nedenini buldu. Ama deniz kıyısında istiridye satan küçük Yunan lokantasına vardığında neşesi yerine gelmişti. Lokantanın duvarlarında her boyda fıçılar, balık sepetleri diziliydi. Mutfağından zeytinyağında kızaran ahtapotların, beyaz balıkların kokuları, dumanları yayılıyordu. İstiridye yemek ve gazetesine gömülmek için buraya, Levanten kökenli biracıların, kılıksız kayıkçıların arasına oturdu. Bu arada akşam büyük bir erinç içinde çevresinde durulmaya başlamıştı. Her günkü insansızca yavan şeyleri konuşmak için onu rahatsız eden hiç kimse ya da kafasını kurcalayan hiçbir düşünce yoktu. Anlamsız bir meslek yaşamından, hatta tembelliği ve sürü halinde yaşama sevgisi yüzünden kendi kendine yarattığı koşullardan çaldığı bu çok zor elde edilmiş kaçak anlarda ağır ağır onca çabasıyla tamamlamaya çalıştığı kitabına bu düşünceleri daha sonra aktarabilirdi. Bir içki daha alır mıydınız? Neden olmasın? Böyle böyle kaç akşam yitirilmişti. Ya gazeteler? Çoğunlukla Fediver üzerinde dururdu. İnsanın gerçek toplumsal sınıfını yansıtan, salt sözcüklerden oluşan soyutlamaların gerisinde varlığını sürdüren, tek düzelikle dazlak aklın zorbalığıyla duyarsızlaştırılmış yaşamlar, güldürüyü, mucizeyi arayan insanların davranışlarının küçük tuhaflıkları. Ertesi gün Montolive için bir rapor halinde yorumlaması gereken, Arap Birliği için yeni bir çağrı gibi İri puntolarla yazılmış bir başlığın yanında, yazgı ve koşulların ürkünç akıl dışılığını yansıtan büyük din önderi asansörde mahsur kaldı ya da bir deli Monte Carlo bankasını soydu gibi bir haberde ölümsüz insan güçsüzlüklerini bulabilirdi. Daha sonra Kuan'daki nefis yemeğin etkisiyle geceyi afyonlu bir sigara gibi daha da büyük keyifle tüttürmeye başladı. Gerilimli iç dünyasının sarılmış makaraları çözüldü, kesik kesik mor sinyalleri gibi bilincinde yanıp sönen düşünce şeritleri halinde dışarı aktı. Tam bir alıcı durumuna gelmişti. İnsanın çok iyi kayıt yaptığı ender anlar. Saat 10'da bir banka mektubunun arkasına kitabına girecek olan özlü cümlelerden birkaçını not etmişti. Şöyle: 10. Bu hafta hipogrif, mitolojide baş tarafı kartal, arka tarafı at biçiminde tasarlanan yaratık hiç saldırmadı. Yaşlı par için birkaç konuşma mı? Sonra bunun altına şu anda zihninde çiğ gibi yoğunlaşan, belki sonra inceltip kişilerin davranışlarının argaç ipliği olarak kullanılabilecek bağlantısız sözcükler. A. Bilinenden bilinmeyene doğru yaklaştıkça gizem artar. B. İşte şurada iki bacak üzerinde yürüyen bir adı olan ben. Avrupa'nın Ribals'ten Sade'ye kadar bütün düşünsel tarihi. Tanrılar kendilerini geliştirdikleri zaman insan mutlu olacak. D. Bir azizle bütün kusurlarının günahını boynunda taşıyarak ölür. E. Tanrıların kusur bulamayacağı biri varsa insanların hor göremeyeceği kadar alçaktır. F. İnsan yüreğinin tek mülkü, dermansız dert. G. Bütün büyük kitaplar acıma duygusunun içinde yapılmış bir gezintidir. H. Sarı darı düşü görmek herkesin huyu. Bu kehanetli düşünceler böyle gelişi güzel fışkırdıkları zaman en son aşamada nasıl bir düzene konacakları konusunda hiçbir ipucu vermemelerine karşın romanın köslü düşkünü Tirisiyaslı yaşlı parın kişiliğine yavaşça yedirilecekti. Esnedi, ikinci armangaç liköründen sonra hoş bir sarhoşluk duydu. Gri tentelerin ötesinde kent gerçek gecenin renklerine yeniden bürünmüştü. Kara yüzler karanlığın içinde eriyordu. Tıpkı görünmez adamdaki gibi. İçleri boş görünen giysileri ortalıkta dolaşıyordu. Karanlığın karanlığı, silinmiş yüzlerin üzerinde kırmızı kapsüller duruyordu. Hafifçe ıslık çalarak hesabı ödeyip çevik adımlarla yeniden kornişe yürüdü. Dar bir sokağın bitiminde yeşil bir su kabarcığı gibi yanıp sönen etol onu çağırıyordu. Kendisini dar merdivenlerden aşağı atıp havasız bir salona girdi. Neon lambalarının parlak ışığından gözü kamaştı. Yağmurluğunu vestiyere götürmesi için Zoltan'a verirken bir an durdu. Ödenmemiş içki hesaplarının korkusuyla ilk kez irkilmedi. Çünkü yeni maaşından dolgunca bir avans çekmişti. Küçük garson boğuk bir sesle kulağına eğilip "İki yeni kız, ikisi de Macar." dedikten sonra dudaklarını yalayıp sırıttı. Sanki zeytinyağında çok ağır ateşte parlak koyu kahveye dönüşünceye kadar kızartılmış gibiydi. 5. kaset 1. yüzün sonu.